Ayrım 12.
Selçuklular Ön Asya'da kısa zamanda çoğalarak güçleniyor, yayılıyor ve İznik'i kurdukları devletin merkezi haline getiriyorlardı. Bu arada Süleyman Şah Bizans İmparatoru Alexios ile anlaşıyordu. Hemen ardından doğuya yöneliyor, 2 yıl içinde Tarsus, Adana, Manisa, Anabarza ve Kilikya'nın tamamını ele geçiriyordu. Halep'i kuşattığı sırada ise Büyük Selçuk kuvvetlerine yenilerek 1086 yılında intihar ediyordu. Yerine Kılıç Arslan geçiyordu. Bu sırada Haçlı orduları İznik'i kuşatarak ele geçiriyor ve Kılıç Arslan bu kez de Konya'yı Anadolu Selçuk Devleti'nin başkenti yapıyordu. Anadolu Selçukluların egemenliği İlhanlıların, İran Moğolları güdümündeki son Selçuk hükümdarı 3. Mesut'un ölümüyle son buluyordu. İlhanlı Timurtaş'ın 1318'de tüm Selçuk hanedanını katletmesiyle de tarihe gömülüyordu. Anadolu Selçuk Devleti hükümranlığı boyunca hem Anadolu içinden hem de Anadolu dışından kaynaklanan sorunlar ve saldırılarla uğraşmak zorunda kalıyordu. Selçuk hükümdarları Bizans yönetimiyle genelde uzlaşırken daha çok doğudan gelen Moğol ve Memlük saldırıları sıkıntı veriyordu. Anadolu içinden kaynaklanan sorunların başında ise Türkmen kökenli uç beyliklerin başkaldırıları yer alıyordu. Nitekim devletin yıkılmasından daha önce Anadolu'ya bu beyler hakim olmaya başlıyor, bilahare egemenliği tamamen ele geçiriyorlardı. Beylikler dönemi Ön Asya tarihinin Orta Çağ dönemi ve hatta Derebeylikler dönemi sayılabilecek kadar etkin bir yerel güç yapılanması gösteriyordu. Nitekim önde gelen tarihçiler bu görüşte birleşiyor ve beylikler dönemini şöyle tanımlıyorlardı. Anadolu vahdet ve merkeziyetinin ihtilaliyle yani çöküşüyle büyük ve müstakil beyliklerin teşekkülü ve birbiriyle mücadelesi devri Tavaif-i Müluk yahut Büyük Feodalite devri. Türkiye tarihi Selçuklu devri 1 Anadolu fethi Mükrimin Halil İstanbul Akşam Matbaası 1943 sayfa 3. Manazgirt Savaşı'ndan önce daha 1060'lı yıllarda Selçuk şehzadelerinin görevlendirdiği bazı Türkmen beyleri doğudan, güneyden ve güneydoğudan Bizans topraklarına saldırıyor ve giriyordu. Bu Türkmen beylerinin başında ise Bekçioğlu Afşin, Ahmet Şah, Uvakoğlu Atsız, Uvakoğlu Cavlı, Aslantaş, Türkman, Dumlaşoğlu Mehmet, Sanduk, Davdavoğlu, Tarankoğlu yer alıyordu. Mükrimin Halil adı geçen eser sayfa 41. Böylece Türkmen beylerin önderliğindeki Türkmen boy ve aşiretleri yoğun bir biçimde Anadolu hudutlarına yığılıyor, Malazgirt Savaşı'ndan itibaren de Ön Asya'ya girerek muhtelif bölgelere yerleşiyorlardı. Bu durum daha 11. yüzyılda başlıyor, 12. 13. ve 14. yüzyıllarda da devam ediyordu. Hudutlara yığılmanın ve Anadolu'ya göçlerin yoğunlaşmasının bir nedeninin de o sırada Harzem Devleti'nin çöküş sürecine girmesi ve nihayet yıkılması oluşturuyordu. Anadolu Selçukluları Harzem otoritesini yok olması sonucu ortadan kalkan Türkmen boy ve aşiretlerini bir kısıtlama yapmaksızın kabul ediyordu. Bunların Malatya ve havalisinde bulunmaları Germiyan aşiretinin Harzem hükümdarı Celalüddin Mengüberti ile Doğu Anadolu'ya gelip sonradan Selçuk Devleti hizmetine girdiklerini zannettirmekte ve Kütahya ve Alaşehir'deki Harezm ismindeki köylerin bu mıntıkada bulunmaları dikkat çekmektedir. Kütahya'nın merkez nahiyesinde Horzom aşireti Ovacık isminde bir köy olduğu gibi yine orada Malatya adında bir köy vardır. Bunlardan başka Alaşehir'in merkez nahiyesinde Horzom Alayaka, Horzom Sazdere, Horzom Keserler, Horzom Enbelli adlarında Harizm'den Bozma, Horzom köyleri vardır. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, TTKB Ankara 1984 sayfa 39. Selçuk Hanedanı'nın Anadolu Selçuk Devleti'ni tesis etmesinden sonra Türkmen aşiretlerini yerleştirme işlemleri daha bilinçli yapılmaya başlanıyordu. Selçuklular devletin güvenliğini sağlayabilmek için Anadolu'ya gelen veya nakledilen Oğuz yani Türkmen boylarının bazılarını Bizans ile Kilikya hudutlarına yani uçlarına yerleştiriyorlardı. Bunlar Anadolu Selçuklularının Batı ve Kilikya hudutlarını koruyorlardı. Türkler tarafından hudutlar uç, Türkçe uç lisan bakımından tam akrail'in karşılığı. Abul Fida'da okuduğumuz gibi aynı suretle tamamen düşmanla daimi mücadele içinde yaşayan uç beyleri, uç beyi tarafından sevk ve idare edilen uç eri, uç erleriyle işgal edilmiştir. Menteşe Beyliği 13-15. Asırda Garbi Küçük Asya tarihine ait tetkik, Paul Wittek, Türkçe'ye çeviren O.Ş. Gökyay, TTKB Ankara 1986 sayfa 10. Anadolu beyliklerinin ilk örgütleri aşiret teşkilatıydı. Selçuklular zamanında hudutlara yerleştirilen bu aşiretler savaş zamanlarında aşiret reislerinin kumandası altında savaşa gidiyorlardı. Bunlar bir anlamda savaş klanları, yani muharip geniş aileler oluşturuyordu. Savaştan sonra da hükümdar tarafından aşiret beyine ıkta edilmiş, timar verilmiş olan yerlerine dönüyorlardı. Anadolu Selçuk sultanları Ön Asya'ya gelmiş olan Türkmen aşiretlerinin çoğunu hudutların batı, kuzey ve güney kısımlarına, yani Bizans İmparatorluğu ve Kilikya'da Ermeni Beyliği sınırlarına yerleştiriyordu. Böylece o taraflardaki tehlikeli durumu güvenlik altına alıyordu. Hükümdarlar uçlardaki aşiret beylerini hudutlardaki araziyi de timar olarak veriyorlardı. Bu aşiret beyleri daha sonra bağımsızlaşmaya ve bir bakıma devletleşmeye başlayınca kendilerine bir şehri merkez ediniyor, Selçuk sultanlarını taklit ederek daha küçük çapta bürokrasi, saray ve protokol usulleri tesis ediyorlardı. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, adı geçen eser, sayfa 199. Uçlardaki beylerin en önemli gelirini savaş ve ganimet oluşturuyordu. Bu beyler ve beylikler gelirlerini birbirleriyle paylaşmıyor, bu nedenle de sürekli rekabet halinde bulunuyor, imkanlarını ve servetlerini arttırmak için de durmadan didişiyorlardı. Hudutlardaki genel anlayış ve yaşam biçimi kent ve kasabalardaki ile örtüşmüyor, büyük farklılık gösteriyordu. Kent ve kasabalarda teolojik, ahlaki, hukuki, edebi ve ticari eğilimler ağır basıyordu. Buna karşılık hudutlarda durum böyle değildi. Uçlarda kahramanlık, duygusallık, şövalyelik ön plana çıkıyor ve ilkel bir yaşam tarzı hüküm sürüyordu. Paul Wittek, adı geçen eser, sayfa 6. Ön Asya'nın bu dönemindeki etnik ve örgütsel yapısı karmaşık bir hudut çizgisi ortaya çıkarıyordu. Bu nedenle Türkmen aşiretlerinin yerleşim düzeni ve meydana getirdikleri uç beylikleri de karmaşık yapıya ayak uyduruyordu. Dolayısıyla bu beylikler hem uyumlu bir birlik meydana getiremiyor, hem de kendini kabul ettirmeye çalışan merkezi oluşum ve otoritelere boyun eğmiyorlardı. Bir başka ifadeyle bu dönemde tam anlamıyla merkezi otorite, yerel güç çekişmesi, çatışması yaşanıyordu. Merkezi otoriteyi önce merkezi Konya olan Anadolu Selçuk Devleti'nin siyasi iradesi teşkil ediyordu. Büyüklerin tesis ettiği yerel güç Konya'ya karşı direniyor, sürekli baş kaldırıyordu. Selçuk Devleti'nin çöküşüyle Osmanlı Merkezi Otoritesi'nin tesis edilmesine kadar geçen süreçte Tavaifi Müluk, yerel güç odakları birbiriyle sürekli rekabet ediyor ve sık sık da çatışıyordu. Birbirleriyle kısa süreli çıkar birlikleri oluşturan beyliklerin bu uyumu çok kısa sürüyor, çıkarları çatıştığı anda hemen birbirlerine karşı düşman kesilebiliyorlardı. Hatta çatışmakla da yetinmiyor, yereldeki güç ve etkinliklerini arttırabilmek için birbirlerine karşı Hristiyan ülkelerle de anlaşmalar yapabiliyorlardı. Örneğin Osmanoğullarına karşı Karamanoğulları ile Karakoyunlular, Venedik Papalık ve Macaristan ile anlaşma yapıyor, hatta Rodos'un dinsel şövalyeleriyle bile ittifak kuruyorlardı. Yerel güçlerin hem birbirleriyle hem de diğer güç odaklarıyla yürüttükleri mücadele, lider şahsiyetleri ve bu şahsiyetlerin mensup olduğu yönetici konumundaki geniş aileleri ortaya çıkarıyordu. Ayrıca aşiretlerin vurucu gücü de alaylar haline konularak muharip klanlar tesis ediliyordu. Akrabalarının, yandaşlarının ve koruması altındakilerin peşinden geleceğine emin olan reisler, kendi liderliklerini kabul eden bu insanların çıkarlarını her şeyden önce merkezi yönetime karşı korumak gereksinimi duyuyorlardı. Bu keskin mücadele reisleri büyük bir benlik idrakiyle hareket etmeye zorluyor ve alıştırıyordu. Benlik idraki ise koşulların el verdiği oranda giderek özellik ve bağımsızlık eğilimine dönüşüyordu. Böyle bir oluşum en çok merkezi yönetimin vergi toplama otoritesinin hudut boylarına, uçlara kadar ulaşması ve yerel güçlerin de bu otoriteye şiddetle karşı koyma sonucu ortaya çıkıyor ve pekişiyordu. Oysa merkezi yönetim yerel güçlerin daha fazla itaat etmesini, para ödemesini ve daha çok sayıda asker vermesini bekliyor, uğranan hayal kırıklığı ise daha fazla şiddet kullanmasına yol açıyordu. Paul Wittek, adı geçen eser, sayfa 5-8. Sonuç olarak otoritesini şiddetle kabul ettirmek isteyen merkezi yönetim devlet oluru olmaksızın kendilerine güç ile konum sağlamış olan reisleri, kumandanları, aşiret ve yönetici aile önderlerini kazanabilmek için ödün vermek zorunda kalıyordu. Bu ödünler sonucu baş kaldırılarını kabul ettiren yerel güç odakları özellik ve taabiyet statüsü kazanarak durumlarını meşrulaştırıyorlardı. Bu durum aşiret reislerini, geniş aile önderlerini veya bazı maceracı kumandanları hükümdar konumuna getiriyor, kazanılan özellik ve bağımsızlık ortaya beylikleri çıkarıyordu. Anadolu beylikleri döneminde beyler genellikle kendilerinden önceki Selçukluları ve Karahanlıları örnek alıyorlardı. Nitekim Selçuk ve Karahan'da olduğu gibi bu devirde de devlet bazı ailelerin malı olarak kabul ediliyordu. Diğer aşiretler en güçlü aşiretin yönetimi altına giriyor, en güçlü aşiretin yönetimini elinde bulunduran geniş ve güç sahibi ailenin reisi, hiyerarşinin en doruk noktasına yerleşiyordu. Yönetici ailenin en yaşlısına, nüfuzlusuna veya ailenin diğer fertleri tarafından baş olarak seçilenine Ulu Bey, Ulu Bey, Ulu Bay gibi deniyordu. Bunlar Arapça Amir-i Azam veya Sultan-ı Azam diye adlandırılıyordu. Türkmen halkı ve aşiret mensupları çoğunlukla Ulu Bey tabirini kullanıyorlardı. Diğerleri ise resmi yazışmalarda, protokolde, kitabelerde, sikke ve hutbelerde kullanılıyordu. Ulu Bey, mülkün yönetimini ailenin diğer önde gelen fertleriyle birlikte yürütüyordu. Ulu Bey, merkez olarak benimsediği bir şehirde oturuyordu. Diğer evlat ve kardeşlerini ise kendi yönetimine verilen vilayetlerin başına tayin ediyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 199. Buna paralel olarak Ulu Beylerin değişiminde de genellikle şu yöntem uygulanıyordu. Ulu Bey ölmeden önce istisnai olarak veliaht kabul ettiği oğlunu yanında tutuyor, diğer oğullarını vali tayin ediyordu. Ölümünden sonra da oğulları aralarından birini bu Ulu Bey'in ölmeden önce veliaht tayin ettiği kişi veya kardeşlerin en büyüğü olmayabiliyordu, Ulu Bey seçiyordu. Aşiret, geniş aile ve Ulu Bey yapılanması otoriter ve fakat istikrarlı bir yönetim şekli anlamına gelmiyordu. Hatta bu yönetim biçimi beylerin, diğer beyler ve merkezi yönetim ile yürüttükleri mücadeleye ek olarak aile ve aşiret içinde de iktidar rekabetinin doğmasına, çoğunlukla da kanlı çatışmalara dönüşmesine yol açıyordu. Böylece beylikler dönemi beyliklerin iç didişmelerinden başlayarak beylikler arası mücadelelere ve yerel yönetimlerle merkezi otoriteler arasında çatışma ve kargaşalara sahne oluyordu. En yakın çevreden başlayarak Ulu Beylerin herkeste ve her odakla mücadele içinde bulunması, mücadele yöntemlerini de kısa sürede dejenere ediyordu. Nitekim merkezi otoriteye veya diğer beylere karşı mücadelede her türlü hile ve entrikaya başvuran beyler, kendi kardeşlerine veya aile fertlerine karşı da aynı yöntemleri uygulamaktan geri kalmıyorlardı. Özellikle Ulu Beylik, yani iktidar mücadele son derece kanlı ve insanlık dışı olaylara sahne oluyordu. Bir başka ifadeyle merkezi otoriteye karşı yerel gücü temsil eden beyler aralarında işbirliği yapabiliyor, beyler arası mücadelede geniş aileler, aşiretler birlikte hareket edebiliyor, iktidar mücadelesinde ise aynı ailenin fertleriyle birbirlerine karşı en acımasız düşmanlar haline gelebiliyordu. Unutmamak gerekir ki tüm bu oluşum, olgu ve olaylar Ön Asya'daki toplum üzerinde etnik farklılık gözetmeksizin ağır bir etki yapıyor ve çok derin izler bırakıyordu. Her şeyden önce Anadolu'ya giren Türkmenler tarihlerinin en önemli ve belirleyici dönüm noktalarından birinde bulunuyordu. Zira Türkmen toplulukları göçer ve yarı göçer bir yaşam biçiminden yerleşik toplum düzenine geçiyordu. Buna bağlı olarak da yeni düzenin yeni kurumlarını oluşturmaya başlıyordu. Dolayısıyla bu dönemde elde edilen yeni alışkanlıklar önce örfe sonra da geleneğe dönüşecek elverişli bir zemin buluyordu. Kimi olumlu, kimi de olumsuz alışkanlıklar aynı zamanda toplumsal bellekte derin izler bırakıyor, hatta kolektif yaşam tarzını benimseyen toplumun ortak bilinçaltına, içgüdüsüne nüfuz ederek yerleşiyordu. Bunların başında göçerlik zamanlarında da geçerli olan aşiret oluşumunun temel ögesini teşkil eden geniş aile yapılanması yer alıyordu. Geniş aile yapılanması içinde iktidar ve güç mücadelesi bu olgunun bir parçası haline geliyor, mücadele yöntemlerinin kuralsızlığı da varlığını asırlarca koruyacak bir alışkanlık, örf kuralını yansıtıyordu. Cereyan eden sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri olaylar beylik ve aşiret hiyerarşisi içinde piramidin tepesinden tabanına doğru adeta kopyalanarak yansıyordu. Bu çerçevede aynı davranış biçimi beyden çobana kadar toplumun tüm katmanlarındaki bireyler tarafından benimseniyor ve uygulanıyordu. Bu nedenle Anadolu beylikleri döneminde Ön Asya'da hüküm süren beylerin ve beyliklerin sahne olduğu olaylar, gelecek kuşakların karakterini ve davranış biçimlerini etkileyip belirlemesi bakımından büyük önem taşıyordu. Üstelik bu olaylarda rol alanların soyları da adeta bir kalıtım şeklinde kendisinden sonraki dönemleri etkileyerek ipotek altına alıyorlardı. Hem geniş aile olgusunun Ön Asya'ya sosyal yaşamındaki yerini tarihsel süreçte belirlemek ve hem de Anadolu mafyoz toplum yapısının adeta üst beninde yer alan olaylara ışık tutmak için beylikleri tek tek irdelemek, öykülerini gözler önüne sermek ve analiz etmek doğru olmaz mı? Beylerin ve beyliklerin öyküsüne geçmeden önce bu konu ile mafyoz toplum yapısı arasındaki bir bağlantıya daha dikkati çekmek ve altını çizmek gerekiyor. Anadolu Selçukluların Türkmen boy ve aşiretlerini yerleştirirken aynı boydan ve aynı aşiretten olan geniş ailelerin aynı yerlere yerleştirilmesi, ister istemez aynı boy ve aşiretten olanların başkalarına karşı içe dönük güçlü birlikler oluşturmalarına yol açıyordu. Yani bir söylem olarak biz ve onlar diğerleri söylemi zaman içinde boy ve aşiretlerin de birbirlerinden uzaklaşmalarına ve bir çeşit klanlaşmalarına yol açıyordu. Bu durum sadece Selçuk, beylikler veya Osmanlı dönemleriyle sınırlı kalmıyordu. Aksine klanlaşma Ön Asya yerel ahlakının bir parçası erdemi haline geliyor ve toplumsal bir davranış değer yargısı olarak da günümüze kadar uzanıyordu. Nitekim Batı Avrupa topluluklarının aksine Anadolu toplumsal anlayışının bir parçası olan bölgecilik hemşehrilik dayanışması, aynı zamanda merkezi otoriteye karşı yerel güç odaklarının da sağlam bir dayanağını oluşturuyordu. Bin yıllık bir süreçte toplumun ortak bilinçaltına yerleşen biz ve onlar diğerleri anlayışı, zaman içinde çeşitli nedenlerle dejenerasyona da uğrayarak, sadece temiz işlerde değil, kirli işlerde de aynı dayanışma ve tutkunluğun gösterilmesi örneklerine yol açıyordu. Ön Asya'daki tarihsel sürecin bu bakış açısından irdelenmesi, Ön Asya'daki mafyoz toplum yapısının bu temel ögesini de gözler önüne serecekti. Ön Asya'nın Türkleşmesi ve Müslümanlaşması meselesinin başlangıç evrelerindeki boy, aşiret ve geniş aile dayanışması bu açıdan da belirleyici bir nitelik taşıyordu. Beylik yapılanması oluşumun en etkin ve iz bırakıcı evresini teşkil ediyordu. Önde gelen ve iz bırakan beyliklerin öyküsüne gelince ortaya şöyle bir tablo çıkıyordu. Germiyanoğulları. Germiyanoğulları ailesi adını Germiyan aşiretinden alıyordu. Germiyan kelimesi Ahmet Tevhid Bey'e göre germi sözcüğünün Farsça'da çoğul şeklini ifade ediyordu. Germiyan oğulları ailesinin tarihe geçen ilk mensubu ise Kerimüddin Ali Şiir'in oğlu Muzafferüddin oluyordu. Tarihi Osmanlı Encümeni Mecmuası Ahmet Tevhid Bey sayfa 505. Paul Wittek ise Germiyan oğlu ailesi ile ilgili şu bilgiyi veriyordu. Der Karmanos Alusirios iç Frigia'nın en büyük kısmına Philadelphia havalisine kadar ve Menderes kenarında Antiochia'nın en yakın havalisine kadar hükmediyordu. Karmanos Alusirios Alişir hanedanından olup Germiyan beyidir. Bir Arapça menbaa göre bu beylik Garbi Anadolu beyliklerinin iptilalarında bulunların arasında bir hegemonya mevkiine sahip oldu. Paul Wittek adı geçen eser sayfa 17-18. Germiyan aşireti Selçuklular zamanında 13. yüzyılın ilk yarısında Malatya yöresinde görülüyordu. Aşiret önce Doğu Anadolu'ya geliyor, sonra Selçuk oğullarının hizmetine giriyordu. Anadolu Selçuk hükümdarı 2. Gıyasüddin Keyhüsrev, Muzafferüddin'i Baba İshak Kızılbaş isyanını bastırmakla görevlendiriyor, fakat iki kez girişimde bulunduğu halde Muzafferüddin başarılı olamıyordu. Babailik meselesine ayrıca değinilecek Murat Çulcu. Tarih sahnesinde adından ilk kez bahsedilen Kerimüddin Ali Şiir, Selçuk Sultanı 2. İzzettin Keykavus'un yandaşı olmakla itham ediliyor, Muinüddin Süleyman Pervane'nin gammazlaması sonucu da diğer bazı Selçuk emirleriyle birlikte katlediliyordu. Germiyan aşireti 1276 yılından önce Batı Anadolu'ya, Kütahya ve Denizli yörelerine göç ediyordu. Germiyan oğulları 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey'in kışkırtmasıyla ortaya çıkan sahte Selçuk hükümdarı Gıyasüddin Siyavuş'u, Cimri, yakalayıp Selçuk Sultanı'na teslim ediyorlardı. Ancak Germiyanlar Selçuk Sultanı Gıyasüddin Mesud'a karşı mücadeleye girişiyor, Ali Şiir'in torunu Bedrüddin Murat Denizli civarında Moğol ve Selçuk kuvvetleriyle çarpışırken vurularak ölüyordu. Germiyanlar Denizli'yi ellerinden almak isteyen Selçuk ve Moğollara karşı 1289 yılına kadar mücadele ediyordu. Nihayet 1299 yılında Yakup bin Ali Şir Germiyan Beyliğini kuruyordu. Kütahya'yı merkez edinen Germiyan oğulları Uşak, Gediz, Armutlu, Gököyük, Selendi, Kula, Tavşanlı, Banaz, Işıklı, Baklan, Tonuzlu, Honaz, Dazkırı, Geyikler, Eşme, Homa, Eğriboz, Emet, Simav, Şehli gibi yerleşim birimlerini ellerinde bulunduruyorlardı. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 40-41. Diğer uç beyleri ve aşiretler gibi Germiyan aşireti de Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi otoritesine ısrarla ve inatla baş eğmiyordu. Hem Selçuk hem de Moğol, ilhamlı İran Moğolları otoritesine karşı baş kaldırıyor ve mücadele ediyordu. Germiyanlar aynı zamanda Ege'de yayılma politikası izliyorlardı. Nitekim Yakup Bey 1305 yılında Batı Anadolu'yu Ege Denizi'ne kadar kendisine bağlamak için subaşı yani ordu kumandanı Aydınoğlu Mehmet Bey'i görevlendiriyordu. Mehmet Bey başta Bilgi olmak üzere İzmir çevresini ele geçirmek girişiminde bulunuyordu. Aydınoğlu Mehmet Bey daha sonra Kütahya'dan koparak bu yörede Aydınoğulları Beyliğini kuruyordu. Germiyan oğullarını Osmanoğullarıyla bütünleştiren en önemli neden Karamanoğullarının saldırgan tavrı oluyordu. Bu dönemde Karamanoğulları mütecaviz bir politika izliyor, başta Osmanoğulları olmak üzere komşuların aleyhine genişlemeye çalışıyordu. Bu nedenle de komşularıyla çarpışıyorlardı. Germiyan Bey'i Süleyman Şah Karamanoğullarından korunabilmek için Osmanlılarla akrabalık tesis ediyor, kızını Murat Hüdavendigâr'ın oğlu Yıldırım Bayezid ile evlendiriyordu. Bu vesileyle kızının çeyizi olarak Kütahya, Tavşanlı, Simav, Eğriboz gibi beyliğin en gözde yerlerini Osmanoğullarına bırakıyordu. Böylece buraların savunmasını Osmanoğullarına ihale etmiş oluyor, kendisi de 1387 yılında Kula kazasına çekiliyordu. Süleyman Şah 1388'de vefat edince Germiyan Beyliği oğlu 2. Yakup'a yani Çelebi kalıyordu. Murat Hüdavendigâr'ın 1389'da Kosova'da öldürülmesi nedeniyle Osmanoğullarının otoritesinde zaafiyet baş gösteriyordu. Bundan yararlanmak isteyen Yakup Bey babasının Osmanlı oğullarına çeyiz olarak bıraktığı yerlerin bir kısmını geri alıyordu. Ancak aynı zamanda kayınbiraderi olan Yıldırım Bayezid kendisini yakalayıp İpsala'ya hapsediyor ve Germiyan topraklarını kendi topraklarına katıyordu. Yakup Bey 1399 yılında İpsala'dan kaçarak Şam'a gidiyor, burada Moğol İmparatoru Timur'a iltihak ediyor ve onun yanında 1402 yılında Osmanlılara karşı yapılan Ankara Savaşı'na katılıyordu. Yıldırım'ın yenilmesi üzerine Timur Osmanlı Devleti'ni parçalıyor, diğer Anadolu beyliklerini eski bey ailelerine bıraktığı gibi Germiyan'ı da Yakup Bey'e iade ediyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 48. Yakup Bey önce Karamanoğulları ile ittifak yapıyor ancak kısa bir süre sonra Karamanoğlu Mehmet Bey'in saldırısına uğruyordu. Böylece Kütahya Karamanoğulları'nın eline geçiyordu. Fakat bu sırada Rumeli'deki sorunlarını çözümleyen Çelebi Sultan Mehmet Karamanoğulları'nın üzerine yürüyünce Karamanoğlu Mehmet Bey Germiyan topraklarını bırakarak kaçıyordu. Böylece Yakup Bey hem mülküne yeniden kavuşuyor hem de Osmanoğullarının koruması altına giriyordu. Bu olay Kütahya'nın ünlü İmaret Taş Vakfiyesi'nde şöyle anlatılıyordu. Sebep tahrir oldur kim emiri azam Yakup Bey bin Şah Süleyman halledullahu mülkehu bina etti bu imareti ahireti için. Peygamber hicretinin 814'ünde tamam oldu. Kapısı açıldı işlendi. 5 ay işlendikten sonra Karamanoğlu sebebiyle 2,5 yıl muattal kaldı. Ondan sonra Tanrı Hüdevendigâr'ın yani Çelebi Sultan Mehmet'in devletin arttırsın. Geldi Karamanoğlu'nu sürdü. Bu yerleri hep geri aldı bana verdi. Onun devletinde onun sadakasıyla giru bu evin kapısı açıldı. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 49. Çelebi Sultan Mehmet'in ölümü üzerine kardeşi Mustafa Çelebi Osmanoğullarına baş kaldırıyor, Yakup Bey de destekliyordu. Ancak Mustafa Çelebi İznik'ten dönünce Yakup Bey de Sultan Murad'a karşı durumunu düzeltiyordu. Yakup Bey'in ılımlı politikası ve Osmanlı ailesiyle akraba olması nedeniyle 2. Murat, Aydın ve Menteşe beyliklerini tamamen Osmanlı topraklarına katıyor ancak Yakup Bey'e dokunmuyordu. Yakup Bey 80 yaşını aşarak yaşlanıyor ve erkek evladı olmuyordu. Mülkünü kız kardeşinin çocuklarına bırakmayı da istemiyordu. Bunun üzerine Osmanlı padişahı 2. Murat ile buluşup Edirne'ye gidiyor, burada muhteşem törenlerle karşılanarak ağırlanıyordu.